Evet, bugün gene açıklama, vahiy, yani esinleme kitabından paylaşmak istiyorum. İncil'in son kitapçı ve burada son zamanlar için İsa hakkında 7 tane önemli hakikat, 7 gerçek okuyacağız. Bugünlerde ne zaman bütün dünya bir krize girdi değil mi? Bir krizin içine girdik. Birçok imanlı başlıyor bu kitapçı açıklama kitabını okumaya, vahiy kitabını. Bu kitap hem bilgi hem teselli veriyor diye bekliyorlar. Ondan bekliyor hani bu kitapçık bize teselli versin ve aynı zamanda daha fazla bilgi versin. Dünyanın sonu hakkında bilgi versin. Antikrist kimiymiş? 666 neymiş? Çiplenmek neymiş? Bu konular bugünlerde çok konuşuyor. Herkes konuşuyor bu konuları. Ve gerçekten bekliyorlar. Bu kitapçığı okuduk mu daha fazla bilgi alacağız. Dünyanın sonu hakkında bilgi kazandık mı? Sanki dünyaya gelen felaketler bize o kadar fazla zarar vermeyecek gibi bir anlayış var. Ama tabii ki bu yanlış bir düşünce. Sanki bu konuda bilgi isterken ne oluyor? Böyle düşünmek, bir kişi böyle düşünürse ne oluyor? Daha fazla kendimizi düşünüyoruz değil mi? Bana ne olacak? Benim ailemi ne olacak? Bu tema önemli. Nasıl Petrus değil mi? Hatırlıyorsunuz İsa Mesih dirildikten sonra öğrencilerle buluştuğu bir göl kenarında ve o da Petrus'u konuşturdu. Sen beni gerçekten seviyor musun? Hani nasıl Petrus 3 defa inkar etti İsa'yı. İsa ona 3 defa yani ikrar ettirdi. Yani beni gerçekten seviyor musun diye. Ondan sonra İsa Petrus'a diyor ki gün gelecek yaşlandıktan sonra senin ellerini bağlayacaklar ve seni öyle bir yere götürecekler istemediğin yere. Ne demek istiyor? Yani seni idam edecekler. Sen benim için öldürüleceksin. Tabi Petrus'a bu iyi gelmedi. Hoşuna gitmedi. Ve hemen yanında Yuhanna'yı gördü. Ve İsa bakarak diyor, ya buna ne olacak? Ya Yuhanna'ya ne yapacaksın? Ben öleceksem Yuhanna'ya ne olacak? İsa'nın cevabı çok önemli. Ya Rab Yuhanna'ya ne olacak? İşte demek ne oluyor? Petrus geleceği hakkında bilgi istedi değil mi? Biz nasıl bugün bu kitapçığı okuyup geleceği hakkında bilgi istiyoruz? Sanki Petrus dedi ki bu haksızlık beni öldürecekler ama Yuhanna rahat rahat ecel ile yatağında ölecekmiş. Olur mu böyle şey? Ama İsa'nın cevabı Petrus'u düzelttiriyor. Onun düşüncelerini sıraya sokuyor. Yuhanna 21-22 şöyle okuyoruz. İsa ona dedi, ben istesem bile o benim gelişimi kadar sağ kalsın ondan sana ne? Yani ben demiyorum Yuhanna bu kadar 2-3 bin sene yaşayacak. Ama diyelim o benim gelişime kadar sağ kalacak ondan sana ne? Sen benim arkamdan gel. Demek Petrus'un düşüncelerini düzelttiriyor. Benim arkamdan gel. Bu önemli. Sen bakma Yuhanna'ya. Sen bakma Thomas da orada. Ona bakma. Öbürlerine bakma. Sen bana bak. Benim arkamdan gel. Yani sen benim arkamdan gel derken sanki kendi geleceğini unut. Onu düşünme. Bana ne olacak? Kendini düşünme ama beni düşün. Beni merkeze koy. Beni ortaya koy. İşte bugün de aynısını yapmak istiyoruz. Bugünlerde dünyanın sonu hakkında düşünürken, son zamanlar düşünürken insanlar hep kendini merkeze koyuyorlar. Kendi yani geleceğini düşünüyor. Bana ne olacak? Ama bu kitapçık bunun için yazılmadı. Merkezde değil sen ama İsa Mesih bulunuyor. Ve bu çok önemli bir hakikat. İsa'yı merkeze koymak, birinci yeri ona vermek bizi düşen pay budur. Evet. Unutmayın ki bu kitabın adı neydi? Geçen hafta biz buna bir baktık. O kitapçığın Grekçe asıl adı Apokalipsis. Belki bu lafı duymuşsunuz. Apokalipsis değil mi? Bu çok yaygın bir ad. Apokalipsis. Ne demek bu? Örtüyü çekmek. Kalipso örtü demektir. Yani örtüyü çekiyorsun ve onun altında olanı açıklamak. Ve 4. ayet, bölüm 1, ayet 4 diyor ki, bu İsa Mesih'in açıklanmasıdır. İsa Mesih'in açıklamasıdır. Ne demek o? İsa hem açıklayandır, hem açıklanandır. Hem İsa bize bilgi veriyor bazı şeyler için ama aynı zamanda bize bilgi veriyor İsa hakkında. Aslında bence bu daha önemli. Biz İsa'nın kim olduğunu anlamadık mı, o zaman dünyanın sonundan hep bir şey anlamayacağız. Hiçbir şey anlamayacağız. Evet, hem o bize bilgi veriyor, hem bize onun hakkında bilgi veriliyor. Kardeş, gerçekten bizi kara günler bekliyor. Artık sanıyorum birçok kişi bunun anlayışına gelmiş, imansızlar bile bunu anlıyor. Ve o kara günlerde en fazla kendini, kendi ailesini, akrabalarını düşünen kişi Rab'den huzur bulamayacak. Sen dersin bana ne olacak? Teselli bulamayacağım. Rab'den huzur bulamayacağım. Ama kendini unut. Kendi güvenliğini düşünme. İsa'nın şanını, onun şerefini, onun krallığını düşün. Bu kitap bizi bu yöne sokuyor. Geçen hafta biraz sırasız olarak baktık. Nasıl açıklama birinci bölümde İsa görünüyor Yuhanna'ya. Değil mi? Yuhanna arkasında bir ses işitiyor. Dönüyor arkasındaki sesi yani görmek için ve ne görüyor? Bir kişi yedi mumluğun ortasında geziyor. Ve hem de aynı zamanda onun elinde yedi tane yıldız var. Ve tabii bunların sembolik anlamları var ve İsa'yı görüyor. En sonunda bunu anlıyoruz. Bütün beyaz giyinmiş. Değil mi? Saçları beyaz, sakalı beyaz. Yani tamamen ışık içinde, aydınlık içinde bir kişi. Ve en sonunda anlıyoruz bu İsa'dır. İsa kahin olarak, Allah görevlisi olarak ona görünüyor. İsa orada kendi kendini açıkladı Yuhanna'ya. En yakın apostol, en yakın öğrenci Yuhanna, İsa'ya en yakın, en çok sevdiği kişi, o bile İsa'yı tanıyamadı ilk bakışta kim olduğunu. Demek İsa orada kendi kendini Yuhanna'ya tanıtıyor. Ama bugün okuyacağımız 4'ten 7'ye kadar orada Yuhanna konuşuyor. Ve Yuhanna İsa'yı tanıtıyor imanlılara. Daha önceki düşüncelere, ayetlere dayanarak o İsa Mesih'in öğrencilerine, bu mektubu okuyanlara İsa'yı anlatıyor. Kimiymiş? Evet ve bu sözler bile baskı altında olan imanlılara söyleniyor, onlara kuraj vermek için. Onlara kuraj verilsin diye. Evet, okuyorum. 1-4. Yuhanna, Asya sancağında bulunan 7 topluluğa, size merhamet ve barış olsun. Bu merhamet ve barış geliyor, şimdi var olan, eskiden var olan ve gelecekte var olandan ve onun kral iskemlesinin önünde bulunan 7 ruhtan ve İsa Mesih'ten. Allah'ın kutsal üçlü birliğini konuşuyor. Baba, ruh ve oğul. Sıra böyle değil, baba, oğul, ruh ama babadan, ruhtan ve oğuldan size barış ve merhamet geliyor. İşte böyle açıklıyor. Şimdi var olan, eskiden beri var olan ve gelecekte var olan bu Allah babayı gösteriyor. Her zaman var olan zat, onun kral iskemlesinin önünde 7 ruhtan demek istiyor, kutsal ruhtan ve İsa Mesih'ten. Ve ondan sonra devam ediyor. İsa Mesih'i açıklıyor, daha uzun anlatıyor onu ve daha fazla buna bakmak istiyoruz. Ve İsa Mesih'ten ve anlatıyor. Sadıkan şahit odur. Ölülerden birinci doğan odur. Ve dünya krallarının başı odur. O bizi sevdi. Kendi kanıyla bizi günahlarımızdan pakladı. O bizi birer kral yaptı. Allah'a ve onun babası için birer kutsal hizmetçi yaptı. İşte şanlılık ve kuvvet sonsuzlara kadar onun olsun. Bakın onun olsun. Onu düşün. Bakın bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini kimler deldi? Onlar bile onu görecekler. Ve o sebep olacak dünyanın bütün milletleri ağlayıp çitmelenecekler. Evet, amin. İsa Mesih hakkında burada 7 tane büyük hakikat görüyoruz. Ve onları gözden geçirmek istiyoruz hep birlikte. Ve İsa Mesih'i daha iyi tanımak için Yuhanna bunu uzun uzun anlatıyor. Kısa bir selam sözünden sonra İsa'ya dikkatimizi çekiyor. Kimiydi bu İsa? Kimi bekliyoruz? Sen bekliyor musun onu? İsa gelsin. Sen onu tanıyor musun? İşte böyle. Ve bunu sırayla okuyacağız. Birincisi diyor ki bu İsa kimmiş? Sadıkan şahit odur. Sadık şahit odur. İsa'yı hemen en birinci öyle tanıtıyor. Niye bunu en birinci yere koyuyor? Şahit. Bir şahit ne yapıyor? Şahit hakikati ortaya koyuyor. Hakikati söylüyor ve vazgeçmiyor. İyi bir şahit, onun görevi budur. Bir mahkemeye bir şahit olarak çağrıldığın zaman senin görevin nedir? Ne yapıyorsun orada bir svidetel, bir şahit olarak ne yapıyorsun? Ne gördüysen, ne işittiysen tekrarlıyorsun o kadar. Ne bir şey katıyorsun, ne bir şey çıkarıyorsun. Senin görevin senin fikirlerini söylemek değil ama gözlerinde ne gördün ve kulaklarında ne işittin onu tekrarlamak. Sadikan demek sadık, demek vazgeçmeyen bir şahit budur. İsa Mesih budur. Tamam mı? Evet. İşte en birinci İsa öyle tanıtılıyor. Sanki en birinci, en önemlisi bu. Biraz garip bir şey. Niye İsa başka türlü anlatmıyor? Demiyor İsa Allah'tır. Demiyor İsa kurtarıcı. Demiyor İsa Mesih'tir ama şahittir diyor. En birinci bizim dikkatimizi oraya çekiyor. Son zamanların içinde bizi gerekli olan özellik budur. Ne demek istiyor? Sadıkan şahit. Tabii ki. Madem İsa şahittir, ne oluyor? Biz de şahit olacağız. Biz de şahitlik için çağrıldık. Onun gibi davran demek istiyor Yuhanna burada. Tamam mı? Madem İsa sadıkan bir şahittir, ne oluyor? Sen de öyle bir olacaksın. Evet. Şimdi burada okuyoruz. 1. Timoteus 6:13. Pavlus eski bir önder, bir güdücü, bir çoban gibi Timoteus'a akıl veriyor. Timoteus'a yani bir görev veriyor. Bakın, her şeye yaşam veren Allah'tır. Pontuslu Pilatus'un önünde bu doğru imana şahitlik yapmış olan da Mesih İsa'dır. Bunların önünde sana şu vazifeyi veriyorum. Nasıl bir şey? Pavlus Timoteus'u bıraktı Efes kasabasında, oradaki topluluğu düzeltirsin ve şimdi mektubunda diyor, çok ofisyal, böyle resmi bir biçimde ben sana görev veriyorum. Nasıl bir görev veriyorum? Her şeyden önce diyor ki, bak, yani Pontius Pilatus'un önünde doğru imana şahitlik yapmış olan İsa Mesih'tir ve onun adında sana görev veriyorum. Niye bunu tekrarlıyor? Pavlus Timoteus'a iş verirken yani İsa ve Pilatus sahnesini andırıyor. İsa Mesih son günde, yani Pilatus'un önüne çıkarıldığı zaman ne oldu? İsa sadıkan kaldı, inkar etmedi, caymadı, kendini kurtarmak için yani kompromis yapmadı Pilatus'un önünde. İsa'ya fırsat verildi. Pilatus ona dedi ki, sen Yahudilerin kralı mısın? İsa diyebilirdi, hayır değilim. İnkar edebilirdi. O zaman kurtulacaktı, tamam mı? Bunca sene sonra Pavlus Timoteus'a diyor, bu senayı aklına getir. Nasıl İsa Pilatus'un önünde caymadı, kompromis yapmadı, hakikate yani sadıkan kaldı. Sen de şimdi bütün görevinde öyle yap. Sadıkan kal, kompromis yapma. Evet, Yuhanna bu açıklama kitabını yazarken kiliseler çok tehlikeli ve sıkıntı dolu günler içine girdi. İkinci baskı zamanı başlamıştı. 30 sene önce tamamen İmparator Nero sefte olarak bütün imparatorlukta Mesihçilere baskı yapmaya başladı. Nero, duydunuz mu bu adı? Nero, tanınmış bir imparator değil mi? Filmlerde bile geçiyor. Deli gibi birisi değil mi? Hatta öyle laflar çıktı, bütün Roma'ya yaktı. Kocaman kasabayı yaktı, yeni bir kasaba yapmak için. Ve o suçu Hristiyanların üzerine attı, şere attı. Onlar yakmış Roma'yı. Onlar yangın başlatmış. Ve bunun üzerine halkın yani nefreti Hristiyanlara döndü. Ve kendisi Hristiyanları çok korkunç bir biçimde aslanların önüne atarak, böyle diri bir fakir gibi yakarak baskı yaptı. Bu 30 sene önceydi. Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman, bu açıklama kitabını yazdığı zaman 30 sene sonra ikinci bir Neron çıktı ortaya. Onun adı gene Domitian. O çok tanınmıyor ama o Neron'dan daha diriydi. Nasıl? Adam daha hayattayken, imparator daha hayattayken dedi ki, ben tanrıyım, bana tapacaksınız. Eskiden öyle bir anlayış vardı, bir imparator öldükten sonra tanrılaşırmış. Yani öyle bir düşünce var. Ama Domitian bekleyemedi. Daha hayattayken istedi herkes ona tapsın. Bir tanrı gibi, bir Allah gibi. Nasıl bir biçimde, nasıl tapmak? Azıcık kurban etinden tatsın. Herkes, yani düşün yani, bütün mahalle, bütün kasabayı topluyor. Kurban kesiliyor, pişiriliyor ve herkes lazım bir gram et alsın. Yesin yani, şahitlerin önünde bu kurban etinden tatsın. Ya da böyle kurban şarabı vardır, şarabı yere döksün. Öyle bir hareketler vardı. Ya da bu tütsü, ya yani günlük vardı. Azıcık bu tütsüden alıp tamamı ateşe atsın. Ve o zaman tapmış oluyorsun. Küçücük bir hareket. Ufak bir şey. Sanki hiç böyle önemsiz bir şey. Masovo yapıyor. Herkes yapılıyor. Tak tak tak tak tak böyle. Ama yapmadın mı ne oluyor? Yapmadıysan imparatora saygı göstermemiş oluyorsun. Ve devletin düşmanı oluyorsun. Tamam mı? Nasıl biz bugün bayraklara saygı gösteriyoruz, değil mi? saygı duruşu var. Veya da himna, milli marş çalındığı zaman herkes saygı duruşuna geçiyor. Değil mi? Onun gibi bir şey, onun gibi bir hareket. Evet. Ama imanlılar diyor ki biz buna katılmıyoruz. Biz imparatora Tanrı demiyoruz. Biz imparatora Rab bile demiyoruz. Rab sözü bile yakışmıyor ona. İsa Rab'tır ve başka Rab yok. Bu durumda topluluklar ne yapsınlar? Ne yapsınlar bu topluluklar? İşte bazı topluluklar dediler ki azıcık devlete saygı göstermekte ne olacak sanki? Biz imanlıyız, inkar etmiyoruz İsa'yı, genel Rab'tır ama imparator böyle iki sekundalık bir hareket ne olacak? Ama Yuhanna kesin diyor. Yuhanna bu kitapta çok kesin diyor ki kim kompromis yaparsa Allah onu atacak ateşe. Sonsuz bir ateşe. Sadıkan bir şahit ol. İsa Mesih'i tanıtırken en önce bu lafı ortaya koyuyor. Hayır, biz burada kompromis yapamayız. Sadıkan şahit olmalıyız. Evet, ve dünyanın sonu yaklaştıkça gene Nero ve Domitian gibi imparatorlar çıkacak. 2000 sene önceki durum tekrarlanıyor. Ve biz de imanlılar olarak yani zorlayacaklar, bizi zorlayacaklar. Biz ne yapacağız? Nasıl o zaman böyle et yemek, işte kurban vermek meselesi varsaydı, gene imanlılar öyle bir duruma getirilecek, sıkıştırılacaklar. Devleti saygı. Devleti saygı yani göstereceksin ve bunu yapmak için sanki İsa'yı inkar etmiş oluyorsun. Ama bu sefer baskı farklı olacak. O kadar açık bir biçimde olmayacak. Ben düşünmüyorum yani baskı zamanı öyle başlıyor. Kimse senin kafana Kalaşnikov'u dayandırmayacak. İsa'dan vazgeçeceksin mi? Bu çok seyrek oluyor. Daha fazla, daha böyle sinsi, daha böyle hani anlaşılmayan bir biçimde oluyor. Çok az duruma geleceğiz. İsa'dan vazgeçiyor musun? Çok seyrek olacak. Daha fazla nedir? Daha fazla nasıl olacak bu baskı zamanı? İsa tek yoldur, öbürleri yanlış dediğin zaman o zaman sıkıntılar başlıyor. Problemler başlıyor. Bütün dünya dinleri birleşecek, birleşiyor şu anda bizim gözlerimizin önünde. Ve en fazla hoşgörü, tamamı anlayış, birbirimizi kabul etmek düşüncesi. Hinduizm, Yahudilik, Müslümanlık, Budizm, bunlar hepsi birdir. Hristiyanlıkta hepimiz bir dine, bir Allah'a tapıyoruz. Anlayış bu. Ve sen buna karşı gittiğin zaman, tamamı problemler başlayacak. Kim İsa'ya sadıkan kalırsa o herkese düşman olacak. Kimse Hristiyanlığa karşı bir laf bile yapmayacak. Hristiyanlık çok güzel bir din. Sen dininde mutlu ol. Ama ne zaman dersen İsa Rab'tır problemi yok. Ama ne zaman dersen İsa tek Rab'tır. O zaman problemler başlıyor. İşte bizi öyle sıkıştıracaklar. Tamam mı? Bizim kurban etimiz bu olacak. Değil şimdi hani İsa'dan vazgeçmek. Ama İsa tek hakikattır ve öbürler yanlış. O zaman sen düşman oluyorsun. Evet, o zaman İsa'ya bak demek istiyor Yuhanna, sadıkan şahit. O nasıl Pilatus'un önünde inkar etmedi? Değil mi? Pilatus ne dedi ona? Sen Yahudilerin kralı mısın? Ve İsa ne cevap verdi? Evet, dediğin gibidir. Ve burada ne oldu? Aslında bu diyalog içinde, bu konuşma içinde bir yanlış anlaşılma var. Yani Pilatus'un sorusu neydi ve İsa'nın cevabı neydi? Pilatus sorunca sen Yahudilerin kralı mısın? Bu aslında yani bunun sorusu politika demektir. Sen kendini kral ilan ediyor musun? Yani bizim imparatora karşı gidiyor musun? İsa'nın öyle bir niyeti yoktu değil mi? İsa bunu bir ayaklama, bir bunt gibi yapmak istemedi. İsa bir isyancı değildi. Çünkü Pilatus'un sorusu buydu. Ama gene de İsa İnkar etmedi. Yahudilerin kralı mıdır? Evet. Mesih. Mesih zaten Yahudilerin kralı demektir. Ve İsa inkar etmedi Mesih olduğunu. Ben Mesih'im diyor. Eğer deseydi o zaman kendi Mesihliğini inkar etmiş olurdu. Demek bu iki insan, bu iki erkeğin arasında bir yanlış anlaşılma vardı. Pilatus başka bir şey dedi, İsa başka bir şey dedi. Ama bu söz üzerinde problem oldu ve İsa ondan vazgeçmedi. Evet, İsa doğru cevabı verdi. O kraldı ama başka bir anlamda kralıydı. Ve İsa çok güzel bilirdi ki Pilatus onun sözlerini yanlış anlayacak. İsa o kadar cahil değil, hemen anladı. Ama gene de inkar etmedi. Evet, birinci söz bu. Yuhanna bu birinci bölümde bize açıklıyor. sadıkan şahit İsa'dır. İkinci söz, İsa kimmiş? Ölülerden birinci doğan odur. Ölülerden birinci doğan odur. Bu söz doğru mu? Daha önce hiçbir insan ölümden dirilmedi mi? Var idi değil mi? İsa dirilmekten bir iki hafta önce Lazar. Ya Talita Kumi olayı değil mi? Hatta eski antlaşmada insanlar ölümden dirildi. Ama buna diyor ki bu da ölülerden birinci doğan İsa'dır. Bu yanlış mı? Hayır. Çünkü İsa başka bir biçimde dirildi. Hiçbir zaman öyle bir diriliş olmadı. Birincisi kimse onu diriltmedi. Kendi gücüyle. Benim fırsatım var, hayatımı bırakayım, bir istediğim zaman geri alayım diyor İsa. Ve hiçbir zaman hiçbir peygamber böyle konuşmadı. Öyle mucize olmamıştı hiçbir zaman. Ve ikinci büyük bir hakikat, daha önce dirilen insanlar tekrar öldü. Tekrar öldü. Hani ölümden dirildiler ama her bir insan gibi ikinci defa öldüler. İsa öyle olmadı. O dirildikten sonra ikinci ölmedi. Onun için bu da bu söz kullanıyor. Ölülerden birinci doğan, ilk doğan odur. Nasıl yani eskiden Yahudi sisteminde ilk doğan erkek çocuğun üstünlüğü varsaydı. Aynı biçimde İsa'ya diyor ki ölülerden ilk doğan, birinci doğan odur. Evet. Ama ne demek bu? İlk doğan, birinci doğan ne demek? Arkası var. Yani ikinci yoksa ilk diye bir şey yok. Birinci yok. Birinci derken ikinci de var, üçüncü de var. Yani Yuhanna bu sözü kullanıyor. Ve demek istiyor ki nasıl İsa mezardan dirildi, onun çok büyük arkası olabilir. Milyonlarca kişi de onun gibi dirilecek. İlk meyve, turfanda diyoruz. Biliyorsunuz yani yeni çıkan çilekler, April ayında çilekler çıktığı zaman pahalıdır. Neden? Çünkü çok kıt. Çünkü ilk meyveleri. Ama biliyorsun ilk deyince bir ay sonra fiyatları düşüyor çok. Neden? Çünkü bollaşacak, çoğalacak. İsa Mesih ölülerden birinci doğan odur. Bu hem önderlik hem saygı bakımından hem de ilk doğan kardeşlerin arasında demektir. Kardeş diyor, Yuhanna diyor bu lafı yaparken, kardeş senin kesin bir umudun var. İsa sadece kendisi için dirilmedi ama bizim kesin bilgimiz olsun diye dirildi. Sen ondan bir güven, ondan bir cesaret, ondan bir kuraj alıyor musun? Madem ona iman edersin, emin olabilirsin ki her şey ölümle bitmiyor. Son durak kara toprak değil, arkası var. Ölüm bir son durak değil ama bir uykudur. Mesih'te uykuya dalmış olanlar diye geçiyor. Demek nasıl akşam duyuyorsun, hani yatağa yatıyorsun, uykuya dalıyorsun. Uykuya daldığın zaman hayatın sonu mudur? O anlayışla mı yatıyorsun? Sen yatıyorsun da hani kesin biliyorsun sabah dirileceğim, yani uyanacağım. Yani biçimde Rab diyor ki imanlının ölümü bir uykudur. Neden buna emin olabiliriz? Çünkü ölülerden ilk doğan odur. Şimdi üçüncü bir ad kullanıyor Yuhanna. İsa kimmiş? Dünya krallarının başı odur. Dünya krallarının başı odur. Çok şaşırtıcı bir laf. Azıcık düşünürsen. Bugünlerde çok kral kalmadı yeryüzünde. Ve bugünkü var olan krallar daha fazla süs için duruyorlar. Ama asıl güç sahibi olan kimidir? Başbakanlar, prezidentler değil mi? Bunlar. Ve sen düşün yani en büyük Putin olsun, Trump olsun, Merkel olsun bilmem ne. Güç sahibi onlar diye geçiyorlar. Ama bu da diyor dünya krallarının başı odur. İsa'ymış en büyük prezident. İsa'ymış en büyük başbakan. Çok şaşırtıcı bu. Gerçekten öyle mi? Öyle bir durumda mıyız? Evet ve en başta bu hakikati aklımıza tutmak lazım. Dünyada, politikada ne olursa olsun, haberlerde ne işitirseniz, evet dünyada krallar, başbakanlar, güçlü adamlar vardır. Bunu inkar etmiyoruz. Ama İsa asıl kraldır. Dünya kralların başıdır. Gerçekten öyle mi? Ve eğer öyleyse niye bunu görmüyoruz? Niye İsa'ya sanki karşı giden daha fazla güçlüdür? Bu laf kralların kralı, dünya kralların başı. Tamam, Rab, kralların kralı, Rablerin Rabbi. Eski zamanda yani Yuhanna yazdığı zaman sadece Roma İmparatorluğu yoktu. Ayrıca bir de İranlıların imparatorluğu vardı. Onların baş düşmanıydı. Ve onların İranlıların kralı kendine bir at taktı. Şah-in-Şah. Şah anlıyoruz değil mi? Padişah. Şah-in-Şah demek kralların kralı. Padişahların unvanı. Demek var padişahlar ama Şah-in-Şah var. Daha üstün. Biz bunu okuyoruz Daniel kitabında. Daniel 6 ayet 1'de şöyle okuyoruz. Darius birinci bu şey imparatoru, hani Perslerin, İranlıların imparatoru. Darius diyor bütün ülkeye yönetecek 120 satrap atamaya uygun gördü. Satrap demek kral, küçük kral, bölge kralı. Bir bölge, bir oblast için 120 tane. 120 tane padişah. Ama kendisi sadece tek olarak Şah-in-Şah. Şah padişahların üstü, kralların kralı. Ve özellikle son zamanlar yaklaşınca korkunç şeyler okuyoruz. Tek dünya hükümeti olduğunu kesin biliyoruz. Olacağını kesin biliyoruz ve kesin kurulacak. Ve aslında dakikada gözlerimizin önünde kuruluyor. Dakikada gözlerimizin önünde bu oluyor. Bu sadece bir takım teoriler değil. Ama İncil bu kitapta bize açıkça yazıyor. 13.7'de şöyle yazıyor. Bir tane canavar varmış. Hani denizden çıkan bir canavar gibi anlatıyor. Kocaman korkunç bir hayvan böyle. Yiyip bitiren, yok eden bir güç. Ve o canavar için şöyle yazıyor. Ve ona verildi. Kutsallarla muharebe edip onları yensin. Kim bu kutsallar? Mesihçiler. Demek bu canavar, bu kötü varlık, yani bu kötü güç, onun fırsatı var, hakkı var. İmanlıların, Mesihçilerle savaş yapsın ve onları yensin. A bakalım. Bütün cinsler, bütün halklar, bütün diller ve bütün milletlerin üzerine ona güdücülük verildi. İncil bize apaçık diyor ki tek bir dünya hükümeti kuruluyor. Şu anda biz bunu görüyoruz. Evet. İnsan bu sözleri okusun da korkmaz mı? Çünkü bir düşün yani Rusya, Çin, Amerika, Almanya, Arjantin yok artık. Bunların üstünde daha büyük bir güç var. Tek bir güç bütün bunları kontrol ediyor. Bunlar Darius'un 120 tane satrapları gibi kalacak. Ama tek bir Şah-in-Şah bunların üstündedir. Bir tek politik güç olacak bütün devletleri aydasın. Aslında birleşiyorlar. Ama bu tek dünya sistemi bir demokrasi değildir. Yanlış anlama. Biz bugünlerde hani demokratik sisteme alışıkız. Oy atıyoruz her 4 senede bir. Biz seçiyoruz politikanları. Bu tek dünya sistemi, tek dünya krallığı böyle olmayacak. Hayır, bu bir diktatörlüktür. Tamam mı? Ve daha korkuncu, o kutsallarla, imanlılarla, mesihçilerle savaşacak ve onları yenecek diyor. O zaman insanların imanı denenecek. Gözlerinde göreceğin nasıl yani kardeşlerini kelepçeyle mahpusa götürüyorlar. Göreceğin nasıl yani eğleniyorlar Mesih'le. Ve imanlılarda şüphe olacak. Bu da şef kim? Rab kim? Kontrol eden kim? Değil mi? O zaman birçok kişi diyecekler ah İsa Rab'ymiş. İsa kralıymış. Nerede? Gözükmüyor. Görünmüyor. Öyle bir şey görmüyoruz. Eğer kral ise bir şeyler yapsın. İmanlılar mahpusa düşmesin, öldürülmesin. Ve o yüzden daha bu kitabın başında Yuhanna daha açılışı yaparken, İsa'yı tanıtırken her şeyden önce Yuhanna kardeşleri uyarıyor. Rahat olun, sıkılmayın. İsa Şah-in-Şah'tır, kralların kralı odur. Dünya krallarının başıdır diyor, şefidir. İşler öyle görünmezse de kontrol İsa'dadır. Ve bu bize güç veriyor. Almanya'da 1930 yıllarında, Nazi zamanında Wilhelm Busch adında çok tanınmış, korkusuz bir pastör vardı. O Hitler sistemine, Hitler rejimine karşı gitti. Boyun eğmedi, İsa'dan vazgeçmedi. Devletin ideolojisini kabul etmedi. Ama İsa'nın Rab olduğunu korkusuzca vaaz etmeye devam etti. Hitler değil, İsa Rab'tır. Öyle vaaz vermeye devam etti. Sadece o değil. Hani binlerce pastör sadece kankaldı ama o ünlülerin birisiydi. Ve ne zaman gizli polis, Gestapo polisleri yani gelip onu mahpusa götürdüler. Kelepçe vurdular, götürdüler onu. dört kişi böyle bir mahpusa götürüldüler. Ve giderken uzun karanlık bir koridordan geçtiler. E tabi bizim kardeşimiz tamamen karanlık içinde dağılıyor. Dayanamıyor. İsa unutuldu. İsa neredesin? Nasıl bu başıma geldi diye bir depresyona, bir sıkıntıya düştü. Ve böyle giderken birdenbire bir ses işitiyor. Bir kişinin yani ilahi söylediğini işitti. Yani bir ilahi duydu ve o çok tanımış bir ilahi Almanca'da. Ve herkesin bildiği bir ilahi. Ve şöyle yazıyor. İsa yenecek. Bu söz sonsuzca geçerli. Bütün dünya onun olacak. Ölümün karanlığından sonra her şey onun eline verildi. Haç'ta savaştıktan sonra gökteki tahtına bindi. Evet, İsa yeniyor, İsa yeniyor. İkinci bir kuplet. Evet, İsa yeniyor. Rabbin yani halkı yenik düşse bile, şeytan oklarını kurnazca ona karşı atarsa bile, o zaman İsa tüm yangınları söndürüyor. En sonunda Rab yengeyi kazanıyor. Evet, İsa yeniyor, İsa yeniyor. Kardeş taş baş kaldı. Neden bu ses? Ne olmuş? Demek o polislerden biri, o da imanlıydı. Ve o karanlıkta usulcacık bu ilahi söylerken anlaşılmadı. Nereden geliyor, kim bunu söylüyor diye. Ama devlet adamı olduğu için o Wilhelm Busch'u, bu kardeşi mahpusa götürmek zorundaydı. Ama ona kuraj vermek için bu ilahi söyledi. Evet, kim kaldı? Hitler mi kaldı, İsa mı kaldı? 1000 senelik krallık kuracaktı Hitler. Ve ne oldu? 12 seneden sonra yenik düştü. Yok oldu. Evet, kim zaferli çıktı? İsa Mesih. Ve hiçbir zaman en karanlıkta, en büyük korkunçluk içinde hiçbir zaman hiçbir kardeş bunu unutmasın. Şimdi dördüncü olarak Yuhanna İsa'yı tanıtıyor. O bizi sevdi diyor. Kendi kanı ile bizi günahlarımızdan pakladı. İsa diyor bizi sevdi. Kendi kanı ile bizi günahlarımızdan pakladı. Şimdi üç hakikat öğrendik İsa hakkında. Şimdi İsa bize neler yaptı? Üç hakikat gösteriyor. Ve o bizi sevdi diyor. Hiçbir zaman en büyük sıkıntılarda bile, en büyük yani karanlık günlerinde bile hiçbir imanın şüphesi olmasın ki Allah İsa bizi seviyor. Ve gene İsa'nın yolu imanının yolu oluyor. İsa bizi sevdi. Nasıl? Kendi kanı ile günahlarımızdan bizi pakladı. E demek sen de o yolu tepeceksin. Nasıl? İsa imanlıları, kendi halkını, kutsalları sevdi diyor. Sevdi. Ve bu sadece bir duygu, bir emosya değil. İsa onu işlerle gösterdi, ispatladı. Öyle değil mi? Bazıları diyor ki, sevgi söylenmez ama gösteriliyor. Sevgi söylenmez ama gösteriliyor. Çok kolay bir kişidesin. Ben seni çok seviyorum. Ama işlerin aynı şeyi göstermezse bu boş bir laf. Yalan, ikiyüzlülük. Ve Allah da bizi konuşursa ben seni çok seviyorum. Ama işler yoksa Allah yalancı oluyor. Yani bir kitapta okursan Allah insanları çok seviyor. E güzel. E ne yaptı da bizi sevdi? Ama o da gösteriyor. Sevdi ve kendi kanıyla bizi günahlarımızdan pakladı. Sevgi gösterişi buydu. Sen de insanları seviyor musun? Yani ne demek istiyor? Yuhanna bu İsa Mesih'in karakteristikalarını, özelliklerini paylaşırken tabii ki laf bize de atılıyor. Madem o sevdi, ölmekle sevgisini gösterdi, istiyor desin ki biz de aynı yol düşüyor. Sen insanları seviyor musun? Allah sevdi insanları, dünyayı, sen de insanları seviyor musun? Amerikan çizgi seriyalı var. Peanuts, yani fıstıklar, belki daha büyükler hatırlıyor. Ve orada bir çocuk var, Charlie Brown adında. Adam hiçbir şey beceremiyor. Çok becereksiz. Ne başlarsa yapamıyor. Ama bir hatadan bir hataya geçerken aynı zamanda büyük büyük filozof hakikatleri söylüyor. Ve onun için çok komik oluyor. Ve adam diyor ki ben insanları çok seviyorum ama insanlardan rahatsız oluyorum. Öyle değil mi? İnsanlık, bütün dünyayı sevmek başka, tek tek insanları sevmek başka. Çok kolaydır yani insanları seviyorum demek, yani böyle opsi olarak, genel olarak. Ama sen düşün bir kişiyi, senin komşunu, senin şefini, kolegalarını, onu düşün. O zaman durum değişiyor. Değil mi? Konkret mi bir kişiyi sevmek başka. İnsanlardan rahatsız oluyorum. Bakalım İsa bu sevgiyi nasıl gösterdi? Kendi kanı ile diyor, bizi günahlarımızdan pakladı. Kendi kanı ile. İsa'nın haçtaki ölümü, insanlara nasıl göründü? Hı? Sanki İsa kaybetti. O hacın dibinde ve etrafında duran kişiler ne gördüler? İsa kaybetti. O hani beceremedi. Sanki şeytan üstün çıktı. Ama tam öyle yapmakla İsa şeytanı yendi. Tesliğe bak. Ve biz imanlılar da öyle karanlık bir zamanı geçirirsek, ne zaman Mesih'in düşmanları sanki üstün çıkıyor, o zaman İsa'nın örneğini aklımıza getirelim. Onun için Yuhanna bu lafı yapıyor. Tamam mı? Kendi kanıyla günahlarımızı pakladı. Evet. İbraniler 12:2 şöyle diyor. Gözlerimizi İsa'ya dikelim. İmanımızı başlatıran ve tamamlayan O'dur. Kendisi için bir sevinç hazırlanmıştı ve o sevincin uğruna, haçın utancına hiç önem vermeden dayandı. Ve artık Allah'ın kral iskemlesinin sağında oturdu. İşte İsa bir sevinç hazırladı ama bu sevince geçmek için önce lazımdı ölümden geçsin. 5. Birincisi yazıyor, İsa bizi sevdi. İkincisi, o bizi birer kral yaptı. Hadi bakalım. Hepten işler karışık oluyor. Sen bir kral mısın? Nerede? Bu şimdi en büyük kontrast. Dünyada Mesihçiler mahpuslarda aslanların önüne atılıyor. Her yerde baskı, eziyet görüyorlar ve eğlentiye alınıyor. Sonra İsa diyor, sen bir kralsın. Sen bir kraliçesin. Ya bu ne ya? Hiç gerçekten bir bağlantısı var mı? Nasıl sen bir kralsın? Nasıl sen bir kraliçesin? İsa Mesih'in bu sözü sanki havada kalıyor. Onun için aynı kitaba bakıyoruz. Açıklama 20 ayet 6. Ve en sonunda şöyle yazıyor. Kimin payı varsa bu birinci dirilişte o mutlu ve kutsaldır. O kişilerin üzerinde ikinci ölümün hakkı yoktur. Hayır, onlar Allah'ın ve Mesih'in kutsal hizmetçileri olacaklar ve onunla birlikte 1000 sene krallık sürecekler. Krallık sürecekler diyor. Evet, sen de o kişilerin içindesin. Eğer sadıkan kalırsan krallık süreceksin. Ama bu gelecek zaman 1000 yıllık krallığın içinde süreceksin diyor. Şu anda belki görmüyoruz bunu, kral ve kraliçe olduğumuzu. Ama görev olarak, tabiat olarak öylesin. Bu nasıl olabilir? Davud'u hatırlıyor musunuz? Davud. Peygamber Samuel geldi ve Davud'u ne yaptı? Mesetti, görev verdi. Sen bundan sonra kralsın. Ama Samuel bunu yaparken gizliden saklıdan Betlehem kasabasına girdi. Neden? Çünkü kral vardı, başka bir kral vardı, Saul. Saul duymasın yani başka bir kral seçiliyor, meshediliyor. Ve Davud da kral olarak meshedildi ama hemen saraya girmedi. Hemen tahta çıkmadı. Nasıl? Saul onu seneler boyunca kovaladı. Onu öldürmeye çalıştı. Her türlü fenalık yaptı o Davud'a. Ve 25 sene sürdü. Ancak o zaman Davud kral iken krallığa geçti. Kral iken tahtına bindi. 25 sene. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar zor bu 25 sene. Biliyorsun asıl kral benim. Ve şimdi bu da bu tronda bu kral iskemlesinde oturan Allah düşmanıdır. Benim de düşmanımdır. Ve 25 sene dayan. Ve Davud 25 sene dayandı. Her bir tehlikeden geçti ve en sonunda kral oldu. Ve biz de öyleyiz. Biz kralız şu anda, kraliçeyiz şu anda ama henüz yani bu pozisyona geçmedik. Bu savaş devam ediyor. Ve ikinci hakikat, demek birinci hakikat beklemek, ikinci hakikat Mesih'le birlikte krallık süreceğiz diyor. Tek başına değil. Yani bize verilmeyecek böyle bir güç, bir vlast kişilerin üzerinde ben kendimi gösteririm. Hayır, Mesih'le birlikte. O asıl kraldır ve biz onunla birlikte onun yanında krallığı paylaşıyoruz. Devam ediyoruz. Altıncı söz, sevdi, kral yaptı. Üçüncü hakikat, altıncı söz, Allah'a ve onun babası için birer kutsal hizmetçi yaptı. Şu anda diyor, biz Allah'ın hizmetçileriyiz. Yani kahin eski söz, sveştenlik değil mi Bulgarca? Biz o durumdayız. Ne kadar büyük bir hak, ne kadar büyük bir privilege, ne kadar büyük bir öncelik. Herkes karanlıkta gezerken sen aydınlıktasın. Herkes Allah'a düşman iken sen onun hizmetçisisin. Sen onun evinde bir hizmetçisin. Rabbe hizmet etmek bizi bir yük gelmesin. Mecburiyet gelmesin. Ama bir hak, bir sevinç sayılsın. Düşünebiliyor musun? Çok ünlü bir kişinin evinde temizlikçisin. Ne olacak? Yani onun sayesinde senin de önün artıyor biraz, değil mi? Sen de ünlü oluyorsun mahallede. Aha bak bak, nerede temizlik yapıyor. İşte senin üstünlüğün var yani. İşte Rabbin evinde hizmet etmek bizi bir yük gelmesin. Ama büyük bir hak, bir sevinç olarak gelsin. 1. Petrus 2, 5 ve 9 şöyle yazıyor. Allah diyor ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Onlar İsa Mesih'in eliyle Allah'a makbul oluyorlar. Ama siz diyor seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın itabiyetini ilan ederseniz o sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığa çağırdı. Evet. Şu anda senin görevin hazırdır. Papaz kiliselerinde papazları görüyoruz ve herkes ona çok büyük saygı gösteriyor. Allah adamlarıymış. Kahinmiş. Sveştenlikmiş. Ama onlar değil. Gerçek Tanrı'ya hizmet eden ve gerçek İncil'e bağlı kalan bizler gibi insanlar biz bu görevi yapıyoruz. Ve son olarak görüyoruz. 7. hakikat İsa hakkında. İsa geliyor. Bir altı şöyle yazıyor. Bakın bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenine kimler deldi? Onlar bile onu görecekler. Ve o sebep olacak dünyanın bütün milletleri ağlayıp çitmelenecekler. Evet amin diyor. Ne kadar büyük bir hakikat. Bakın diyor bulutlarla geliyor. 2000 seneden beri imanlının umududur. Bulutlarla geliyor. Nereden geliyor? Yukarıdan. Yahudilerde bu düşünce çok kesin ve çok güçlüydü. Yukarı ve aşağı. Yukarıdan gelen her şey iyidir. Aşağıdan gelen kötüdür. Onun için yani ikinci canavar diyor toprağın altından geliyor. Yukarıdan değil. Bulut diyor. Bulutlarla geliyor. Unutmayın o zamanlarda uçak yoktu. Yani yerden yukarı kalkmak mümkün değildi. Değil mi? Biz bugün alıştık ama öyle maşinalar yoktu. Demek yeryüzünden yukarı bindi, gökü bindi, aynı biçimde dönecek diye melekler ilan etti o zaman. Ve gene bakın bulutlarla geliyor. Ve bu bulut normal bir bu kalabalığı değildi. Nedir? Bu Allah'ın huzuru gösteriyor. Allah'ın gücünü gösteriyor. Allah'ın kendisi onu geri getirecek. Her göz onu görecek. Onun bedenine kimler değdi deşmiş olanlar bile onu görecekler. Ve o zaman çok büyük bir pişmanlık olacaklar. Ne diyor? Dünyanın bütün milletleri ağlayacak. Titriyorlar yani. Panike içinde. Çünkü anladılar. Yanlış yaptılar. Anladılar yani yanlış bir krala güvendiler. Yanlış krallara taptılar. Putlara taptılar. Evet. Bu sözlerle Yuhanna bize kuraj vermek istiyor. Her şeyden önce İsa'nın kim olduğunu anlayalım. Ve o bize aynı zamanda görev veriyor. Aynı zamanda bizim için de konuşuyor. Ve İsa nasıl ise biz de ona benzer olacağız. Ve bu özellikle bugünlerde bu çok önemlidir. Ne zaman herkes panike düşüyor. İmmünizasyon, aşılar ne olacak? Çipler ne olacak? Ne olacak halimiz? Devlet kuduruyor, bize baskı yapacaklar. Olabilir, olmayabilir. Ama önemli olan de İsa'ya bakmamız gerekiyor. Değil mi? İşte ona benzer olacağız. Ve Yuhanna bütün bu günleri daha 2000 sene önce gördü. Ve çok çok daha korkunç şeyler yazıyor. Hani bunları söylemek bile hani insanlara düşmüyor şu anda. Biz sanıyoruz dakikada büyük bir krize var. Hayır. Bu küçücük bir şey. Yani bu kitapta anlatılan şeylerin daha da korkunçları var. Ama bütün bu durumlar içinde ne kadar da fenalık olursa biz İsa'ya bakalım. Ve onun ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayalım. Rab sizinle olsun.